Ayrım 11, sayfa 109. Annelerimiz ise diğer hanımlar övünüyor demesinler diye büyük bir olgunluk gösterip sustular. Biz ise karnı tok, sırtı pek bir halde zayiat vermeden, kadın ve çocuklara bir zarar gelmeden geldiğimiz gibi çekilmesini bildik. Karnımız tok, sırtımız pek, bataryalar dolu olarak evden çıktık. Öyle yemiş içmişiz ki mahallede taş taş üstünde koymasak yeridir. İnsanlığımızdan yapmıyoruz. Arkadaşlarla harala gürele zamanın belini kırdık. Bir iki saat sonra annemle Gülten teyze yolun aşağısından göründüler. Gittikleri evde edilecek söz, yenecek tuz kalmadığından olsa gerek çıkmışlardı. Yanlarında da kız kardeşler. Onlar biraz daha yorgun argın gibiler. Gören açlığı, yorgunluğu bizim yerimize onlar yaşadı sanır. Biz Şerif'le hala al takke, ver külah, şamataya devam ediyoruz. Annem herkesle vedalaştı. Beni ve kız kardeşimi önüne kattığı gibi doğru eve geldik. Yol boyunca benimle pek konuşmadı desem yeridir. Demek akşamı beklermiş. Babam geldi. Akşam yemeği sonrası annem onunla günün bilançosunu çıkardı. Bilançoda gidilen evde Şerif'le beraber verdiğimiz hasarda açık seçik görünüyordu demek ki. Babam, ah be kadın, böyle güzel şeyler yapılıyor, yiyip içiyorsunuz. İnsan Erdoğan'la bana da haber vermez mi? Bak bir dahaki sefer biz de geliyoruz, ha ona göre der mi? Demez tabii. Niye? Babaannem belli ki hamam dışında çocukluğunda babamı bir yere götürmemiş. Babamın en sinir olduğu durumlardan biri gidilen yerde ölçüsüzlük ve görgüsüzlük yapmak. Buna dayanamaz. Sağ olsun annem de ondan bilgiyi esirgememiş, adam gırtlağına kadar bilgi dolu. Ben de mahkemenin huzurunda olduğumun farkındayım. Gıkım çıkmıyor. Tok evin aç itleri gibi yapmışsınız dedi babam. Çoğul konuşunca pek gücüme gitmedi. Arada Şerif de kaynıyor. Kendimce hafifletici sebep bulmuşum. Artık karınca kararınca benim için annemle babamın hazırladığı ne kadar zılgıt varsa yedim. Hayır, madem evde bu kadar zılgıt var, kabul gününde niye bu kadar yedim ki? Yenmesi mecburi gıdalar sınıfındandır zılgıt. Çocukların beslenmesinde ve büyümesinde şarttır. Benzer bir zılgıtın da Şerif'in boyuna ve kilosuna göre seveceği şekilde ona da hazırlandığını Şerif'ten duyacaktım daha sonra. Sporun iyisi, masanın tenisi. Lojmanda annemlerin bundan sonraki kaynaşma günlerine katılmamaya karar verdim. Arada ben kaynıyordum çünkü. Bunlar Ağustos ayının sonlarına doğru olmakta. Eylül'ün ayak sesleri ve başlayacak okulun zili kulağıma doğru yol alıyor. Anaokulu faciası yalnız benim değil, anne ve babamın da hafızasında tazeliğini koruyor. Ben de buna rağmen her sabaha yeni bir umutla uyanıyorum. Radyodan artık okul falan yok, dağılından okuyup da ne olacaksınız diye bir haber bekliyorum. Her uyandığım gün yeni geldiğim bu yerde benim için çevreme biraz daha ısınmak anlamına geliyordu artık. Bunda hem Şerif'in hem de amcamın katkıları çok olmuştur. Başlangıçta bazı şeyler her zaman zordur. Bir süre sonra lojmanın üst kısmı benden, alt kısmı arkadaşımdan sorulur hale geldi. Alt yarısının arkadaşımdan sorulur hale gelmesi hem Şerif'e hem de bana zaman zaman pek yaramamıştır. Zamanı gelince anlatırım. Bana bulaşan çocuk pek olmazdı. Buna yaşça büyük olanlar dahildir. Amcamın lojman sınırları içine girmesinden itibaren bunu hissetmişimdir. Mahallenin çocukları kaval yapmak için borularda delik açan herif bize ne yapmaz diye mi düşündüler bilmem ama bana pek dokunmazlardı. Amcam yetiştiği Urfa gibi bir yerin zorluklarını aşıp gelmiş altın kalpli biriydi. Ama zaman zaman pek tekin biri olmazdı. Bu nedenle ben de rahattım. Zaten kimsenin tavuğuna kış demezdim pek. Bir de lojmanların gerçekten huzurlu bir yer oluşu da bunda çok rol oynamıştır. O yıllarda insanlar huzuru beraber yaşayabiliyordu. Geçim bile bu kadar zor değildi. Bir huzur vardı ve herkes onu bölüşmeye çalışırdı. Artık karşımızdaki sırada oturan çocuklarla bile kaynaşmaya başlamıştım. Kimse beni herhangi biriyle ilişkim var diye kızdırmıyordu artık. Paylaşmayı öğrenmiştik. Zamanı hoşça geçiriyorduk. Ayrıca Şerif'in varlığı da beni kızdıran çocuklara karşı önemliydi. Sıkıldığımda yanına gidiyordum. Pek eyvallahım yoktu anlayacağınız. Benim eyvallahım olmayınca çocuklarda eyvah duygusu uyandı. Acaba elemanı kayıp mı ediyoruz dediler. Velhasıl işler yoluna girdi. Bir akşam üzeri amcam işten geldi. Hal hatır, selam kelam, günlük hasbihal sonrası arkadaşlarla masa tenisi oynayacağız dedi. Günlerden cuma. Babam haftanın yorgunluğundan koltukta yan gelmiş yatmış, elinde gazete. Amcamın masum bir spordan bahsetmesi karşısında sesi bile çıkmadı. Oynayın ya da oynamayın demedi. Gazete okuyup duruyor. Amcam da üstelemedi. Yasak savunmuştu çünkü. Bilirsiniz, ping pong özellikle geniş ve çimenlikli düzlüklerde özel bir malzemeye gerek bile duyulmadan 5-6 kafa dengi arkadaşla harala gürele oynanan bir oyun değildir. Benim bile incir altına denize gittiğimizde izlediğim bir şey. O nedenle amcamın masa tenisini lojmanın neresinde oynayacağını düşünmem çok zamanımı almadı. Çünkü bir yer yoktu ya da benim bildiğim bir masa yoktu ki tenisi oynansın. Babam hala ilgisiz ama ben durmadım. Hadi ya dedim. Ben de geleceğim. Bu sefer amcam şaşırdı. Nereye? Ping ponga dedim. Daha dur dedi. Ayarlıyoruz. İşte burada babamın gözü gazeteden kıpırdadı. Karşı sayfada hoş bir şey mi gördü? Bilemem, bir daha gazeteye daldı. Ama farkındayım, babam tedirgin. Ertesi gün, cumartesi, kapının önünde oyalanıyorum. Asfalttan bizim lojmana doğru amcamın akranlarından bir arkadaşı göründü. Binbaşı. Amcam çıkıp karşıladı onu. Söylemeliyim size, lakabı binbaşı, rütbesi değil. Birlikte kemer altına gitmek için sözleşmişler. Raket, top falan alacaklar. Ben de daha fazla beklemek benim için ıstırap olmasın diye Şerif'im civanımın yanına gittim. Girizgah sonrası amcamın projesinden bahsettim. Aynı zeka seviyesinde olduğumuzdan Şerif de sevinmeden önce nerede ve nasıl gibi sorular sordu. Birinci yılı okulda bu tip soruları öğrenmeye ayırdığı belliydi her halinden. Ben de durumu özetledim. Ama yer konusundan benim de haberim olmadığını söyledim. Kemer altından bir şeyler alıp gelecekler dedim. O da benim gibi makul karşıladı. Hayırlısı Allah'tan dedi. İnşallah lojmanlara hayırlı olur diye devam etmedi ama. Şerif'le akşama kadar gereken şekilde kurtlardan kurtulduktan sonra eve geldim. Amcam henüz ortalıkta görünmüyor. Kapının önünde, ardından civarda oyalandım. Yarım saat sonra minibüsün biri durdu. Amcam elinde bir naylon torbayla indi. Şoförün yüzünde böyle bir sporcuyu getirmenin huzuru alacakaranlıkta dahi seçiliyor. Adamın yüzünü seçtim ama oyun oynayacak masa nerede çıkaramadım. Bir sonraki minibüste masayı getirir diye düşündüm, ses etmedim. Evde alınmıştır nasılsa diye malzemelere baktım. Ama aklım masada hala. Babam malzemelere bakmadı bile. Ama gazete yoktu elinde. Babam futbolu hem çok sever hem de iyi oynardı. Bunun dışında gördüğü değişik büyüklükteki diğer topları çeşitli meyve ve sebze sanırdı. Amcamın projesi pek ilgisini çekmiyordu. "Yarın mı oynamaya gidiyoruz?" diye sordum. "Hele dur. Yarın masayı da bir kuralım, oynarız," dedi. Bu kuralım lafı babamı tedirgin etti. Ben bile fark ettim. İşin içinde artık yıkım, dikim gibi bir şeyler geçmeye başlamıştı çünkü. "Ne masası?" dedi babam. Amcam masanın nasıl temin edileceği dışında oyunla ilgili her şeyi anlattı. Babam uzun açıklamalar neticesinde sorduğu soruyu bile unuttu gitti. Artık yarını beklemekten başka yapacak bir şey kalmıyordu. Ben de öyle yaptım. Pazar sabahına uyandık. Kahvaltı sonrası dışarı çıktım. Amcam da arkadaşlarına göz kulak oluyor. Bu kez binbaşıyla Apo göründüler. Amcam elinde malzemelerin olduğu torbayla çıktı. Arkadaşlarını karşıladı. Ben de yanı başındayım. Apo bana bakıyor. Bu mu falanca yüzbaşının antenini indiren diye amcama sordu. Amcam anten yalnızca indiğiyle kalmayıp kavala dönüştüğü için ve konunun kendine kadar gelebileceğini tahmin ettiğinden ha hu falan deyip konuyu kapadı. Konuyu kaşıyıp da üstü yeni kapanmış bir yarayı açmanın anlamı olmadığını düşündü sanırım. Ya da benim namımın onun kavalını bastırması gücüne gitti. Bilemiyorum. Günahı boynuna. Şurada amca yeğeniz. Kıskançlık yakışmadı. Ama olgunluğumdan ses etmedim. Onca emeğim de boşa gitti zaten ya, neyse. Aynı anteni Şerif indirse, Ümit dayısı kim bilir neler anlatırdı. Sanki Allah'ın günü damdan anten indiriliyor. Amcama o gün fazla bozulmadıysam, bunda masa tenisi oynamaya merakım da etken olmuştur. Tatsızlık çıksın istemiyorum. Konu kapanınca bu kez amcam sordu. Anahtarı bulabildin mi Apo diye. Apo, ayarlarım dedim ya oğlum, dedi amcama. Boşuna mı aldırdım size malzemeyi, diye de sitemle devam etti. Demek spor salonunun anahtarı da bulunmuş. Ben biraz yatıştım haliyle. Yatıştım ama bir yandan da lojmanda nasıl olup da daha önce böylesine bir tesisi görmediğime şaşıyorum. Erkekliğe yakıştıramadığımdan fazla meraklıymışım gibi de olmuyorum. Anahtar, malzeme, her şey tamam. Hadi o zaman deyip yürümeye başladılar. Ben de arkalarından seyirttim. 15 adım attılar ve durdular. Durdukları yer bizim bitişik nizam duvar komşumuz olan baş lojman. Anahtar çıktı. Apo anahtarı sağa sola biraz zorladı. Kapı açıldı. Hafif tertip örümcek ağlarını ekarte ettik. Evin salonuna girdik. Bizimkinin eşi at koştur büyüklükte ama boş bir salon. Ben acaba masa nerede diye düşünürken bu kez Apo sordu. Çöp varilleri nerede diye. Binbaşı akşamdan kapının önüne getirdim arka tarafta dedi. Bu kez içeriden arka kapı açıldı. İki tane birer metre yüksekliğinde yuvarlak varil geldi. İçinde çöp falan yok, temiz. Belli ki mal hatır gönül işiyle önceden ayarlanmış. Varilleri salona aldılar. Binbaşı arka cebinden tornavidayı çıkardı, arka odaya gitti. Masanın ambalajını açacak sanırım demeye kalmadı. Babasının malı, anasının ak sütü gibi iki tane dolap kapağını sökmeye başladı. Duvarlarda sürgülü dolaplar vardı. Birer metre eninde, ikişer metre uzunluğunda ikişer tane kapak dolabı kapatırdı. Kapakları el birliğiyle varillerin üzerine yan yana koydular. Sıra amcama geldi, malzemeleri çıkardı. Ağ monte edildi, raketler, top falan da hazır, aslında fena da olmadı. Daha önce benim aklıma gelseydi bile fiziki koşullar nedeniyle yapılacak bir şey değil elbette. Aslında onlardan önce sana düşerdi bu tesisi yapmak der gibi olduğunuzu hissediyorum. Tesis tamamlanınca şakada şukada başladılar masa tenisi oynamaya. Biri dinlenirken diğer ikisi falan derken iş heyecanlı tabii, şamata hay huy gırla gidiyor. Bu arada babam yeni komşular taşınmış haberimiz yok hay Allah ne yapsam hayıflanmasıyla kapıya dayandı. Kapıya geldi. Ama oynayanları görünce olduğu yerde dona kaldı. Donup kalmayan yalnızca gözleri. Bir o yana bir bu yana gidip gelen topu izliyor. Tüh, keşke taşınır taşınmaz bunu biz akıl etseydik. Nasıl da düşünemedim ki diye bir elinin sırtını diğerinin içine vurmaya hazırlanıyor babam. Diye düşünüyordum ki hayatında ilk kez masa tenisi oynayanları gördüğü ortaya çıktı. Bu da ne ya? Dedi babam. Arkası dönük olan amcam bu sesi iyi tanıdığından hemen döndü, babama baktı. Babam artık tesisten nasıl etkilendiyse, "Oğlum sen benim başıma bela mısın?" dedi. "Baba onu da nereden çıkardın? Ben oynayıcı değil seyirciyim." diyecek oldum. Meğer amcamı kastetmiş. Ses tonu ve bakışından bu tesis işinin daha önce benim aklıma gelmemesinden doğan hüznüm buharlaşıp uçtu. Babam yasaklı bölgenin sınırındaymış gibi bir süre durdu. İçimden dur bakalım ne olacak diye geçmese çoktan toz olunacak zaman aslında. Apo ve binbaşı da amcam gibi sessizliği bir süre bozmadılar. Babamın gözü varillerin üzerine konulmuş dolap kapaklarına ilişti. Doğru görüp görmediğine baktı. Bu bakışları en son anten borusundan yaptığımız kavallara bakarken hatırlıyorum. Pek tekin olmayan bir bakıştır. Varillerden emin, turşu küpüyle ilgisi yok ama dolap kapakları farklı duruyor. Elini bir süre dolap kapağının üzerinde sessizce gezdirdi. Durum boş bir lojmanın gayri yasal sportif işgaline uyuyordu. Apo ile binbaşının babalarının rütbelerinin eni boyu bu cesametteki bir olayı lojman sınırları dahilinde örtbas edecek kadar büyüktü. Onlar da durumun farkındaydılar. Apo, "Anahtarı ben getirdim Ali amca," dedi. Binbaşı da, "Varilleri de ben," dedi ve kapakları söktüğü konusundan geri adım atmadı. "Amcam, malzemeyi de ben aldım," dedi. Bu durumda bana düşen de hani bana hani bana deyip şirinlik yapmam diye düşünebilir ama ben temkinliyim. Hani bana hani bana dememden sonra al sana şaplak denilebilecek bir durumun içindeyim. Bu riski de göz ardı etmiyorum. Babam sporu seven ve sıkı futbolcu olan biri olarak etrafa biraz daha göz attı. Olayın kendisini ilgilendirme derecesi pek yüksek değildi. Biraz da komşusuzluk canına tak ettiğinden ben bir şey görmedim bakışlarıyla oradan ayrıldı. Ayrılmadan önce kendisinin de ne derecede inandığı belli olmayan bir ses tonuyla "Oğlum yapmayın etmeyin böyle şeyler" falan da dedi, koydu postasını. Hadi Ali kaçıyor. Hadi Ali kaçıyor. Yok yok babam değil. Bizim lojmana haftada bir sebze ve meyve satmak için bir at arabası gelirdi. Lojmanda satış için izni olan bu adam atının çektiği tahta arabasına yüklediği sebze meyve kasalarını lojman boyunca bir tur attırır, satabildiğini satar ve giderdi. Adamın adı Ali. Hiç durmadan ringi tamamladığı için "Hadi Ali kaçıyor!" diye bağırırdı. Bu slogan artık lojman dahilinde oradan sebze ve meyvenin geçtiği anlamına gelirdi. Bu sesi duyan cümle aile efradı niyetinde alışveriş varsa Ali kaçmadan yetişir ve alacağını alırdı. Ali kaçıyor sloganı aklımda ne kadar yer etmiş ki "Anne Ali kaçıyor geldi" derdim. Adam şaka maka satış sloganıyla özdeşleşmişti. Arabasının ön tarafında otururdu, ağzının kenarına iliştirdiği sigarasıyla. 50 yaş civarında, zayıf, saçları dökük ve mecburen yanık tenli bir adamdı. Sırtında rengi solmuş bir gömlek olurdu genellikle. Yakası yanaklarına değen eski gömlek sanki yıllardır can yoldaşıydı. Atı da öyle sayılırdı. Çok da genç ve güçlü görünümlü bir hayvan değildi. Bizlere satış yapmak için gelmenin mutluluğu ne atın ne de Ali kaçıyorun suratından okunurdu doğrusu. Gerçekten de geçtiği hiçbir lojmanın önünde oyalanmazdı. Arabaya yetiştin yetiştin yoksa zinhar geri döndüğü görünmemiştir. Satın alınacak her türlü sebze meyve mevsimine göre olurdu ve tazeydiler. Araba bizim oradan geçerken elimize ne bulduysak onu alıp kapıya çıkardık. Tepsi ya da file dolar ve biz bir hafta sonrasına kadar beklerdik. Ali de hiç istifini bozmazdı satış yaparken. Nadiren gülümserdi. Geri kalan 6 gün boyunca neredeydi, kiminleydi bilmezdik. Yalnızca Ali kaçıyordu.